Anadolu Erenleri, Gülağı Öz.
Ayrım 24.
Akyazılı Sultan. Kimi kaynaklar onu Horasan'dan gelen Ahmet Yesevi'nin halifelerinden gösterirken, kimi kaynaklarda 16. yüzyılda da yaşamış olduğunu yazarlar. Bilinen gerçek şudur ki kendisi Hacı Bektaş Veli Ardıllarından oluşur. Otman Baba'nın yol evladı olarak bilinir. Asıl adı İbrahim'dir. Akyazılı İbrahim diye söylenir. Otman Baba'nın Hakk'a yürümesinin ardından onun yerine posta oturmuştur. Akyazılı Sultan'ın tekkesi hakkında Melikov şu bilgileri veriyor. Varna'nın kuzeyinde Alberya yakınındaki Batova'da, bugünkü Obroçiş'te de halen ziyaret edilen ve eski bir Bektaşi tekkesi olan Akyazılı Baba dergahı gibi başkaları da vardır. Ziyaret ettiğim velinin mezarı üzerinde ve eski meydan evinin yanındaki yaşlı dut ağacının üstünde henüz yeni erimiş mum kalıntıları vardı. Halen eski bir inanışın tanıkları olan kurdela ve bez parçaları bağlanmıştır. Dipnot: İrene Melikov, Uyur İdik Uyardılar, sayfa 140. Akyazılı tekkesinin şimdiki Bulgaristan toprakları içerisinde Varna'nın kuzeyinde Balçık yakınında bulunduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre Akyazılı İbrahim Baba Ahmet Yesevi tarikatından olup Hacı Bektaş ile birlikte Anadolu topraklarına ayak bastığını söyler. Bunu bazı olaylara bağlayarak bir de menkıbe anlatır. Zaten bu tür durumlarda menkıbeler olmadan Horasan erenleri hakkında bilgi edinmemiz olanaklı değildir. Bedri Noyan'da bir kopyasının bulunduğu Demir Baba vilayetnamesine dayanarak şu menkıbeye yer vermektedir. Hacı adlı bir dervişin onu sırtında taşıdığı, Demir Baba'nın bu hacının oğlu olup sonradan Akyazılı Sultan'ın postuna geçtiği anlatılmaktadır. Dipnot: Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik nedir? Sayfa 522. Alevi felsefesinin yedi ulu ozanlarından birisi olan Yemini de Arda'sı olduğu, Akyazılı Sultan ile ilgili tarihi bilgileri hiçbir menkıbeye dayanmadan şiirlerinde ne güzel anlatmaktadır. 883 olunca hicret, fena dünyadan ol şah itti rıhlet, Hüsam şah idi ismiyle o sultan, Gani Baba der idi bazı insan, nişandır kisbeti seb al mesani, anın yerine kutboldu çüsani, Resulün hicretinden anla ahir, 901. de oldu zahir, ki şimdi aleme ol kutup gelüptür, adı Akyazılı Sultan oluptur. Dipnot: Bedri Noyan, adı geçen eser, sayfa 523. Yemini'nin şiirinden de anlaşıldığı gibi Evliya Çelebi'nin vermiş olduğu menkıbenamedeki bilgilerden daha farklı bir zamanda yaşıyor Akyazılı Sultan Baba. Yine Yemini'nin şiirinde ölümünün ardından 18 yıl sonra müritleri tarafından Otman Baba Sultan'ın postuna Akyazılı oturtuluyor. Yemini'nin bir hurufi olması ve bu felsefenin Bektaşiliğe çok yakın olması zamanla da Bektaşiliğin içinde kendisini buluyor. Aleviliğin kolları olan bu tarikatlar 13. yüzyılda birçok koldayken bugün bu tarikatlar Bektaşilik içinde erimiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Akyazılı'nın her ne kadar Horasan'dan gelerek Anadolu'ya yerleştiğini söylemiş olsa da onun 100 yaşın çok üstünde öldüğünü, 2. Murat dönemine kadar yaşadığını 1421-1451 söylerken yine Akyazılı'nın Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde fetihlere katıldığını anlatmaktadır. Akyazılı Sultan hangi dönemde yaşamış olursa olsun sonuçta eylemlerinde bir şey değişmiyor. Onun tekkesinin Bulgaristan sınırları içindeki Varna'nın kuzeyinde Hasköy'de bulunduğu bir gerçektir. Akyazılı bu bölgelerde salt Türk toplumuna ve Türkmenlere hizmet edip onların hayırlarını kazanmış değildir. Onun Hristiyan ve başka dinlerden kimselerle de iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Akyazılı Hristiyanlarca da Ay'a Atanaş adıyla ziyaret edilmektedir. Hasluk türbe üzerine yarım ay yerine bir Bulgar papaz tarafından haç takıldığını haber vermektedir. Bektaşiler Akyazılı'yı dem dedikleri rakıyı icat eden yahut nasip alacak kişinin ahlakını anlamak için muhabbet dedikleri sazlı sohbet meclislerine bir mehenk olmak üzere sokan kimse olarak kabul edilir. Dipnot: Türk Ansiklopedisi İnönü Akyazılı maddesi sayfa 395. Dergahla ilgili Bedri Noyan şunları yazıyor. Burası oldukça harabedir fakat yine de görkemli, etkili bir havası var. Çatısı kalmamış. Dergahın düzgün kare şekilleri veren kalın demir parmaklıklı giriş kapısı var. Kapı yukarısındaki dikdörtgen şeklindeki kitabenin yeri oyuk olarak duruyor. Kitabe yerinde yok. Meydan evi bölümü 7 köşelidir. 4 penceresi olan meydan evinin içerisi 20 metrekaredir. Dergahın giriş kapısının karşısında geniş bir ocak ve üzerinde kubbe şeklinde davlumbaz bölümüyle bir minare beden şekil ve yüksekliğinde büyük bir bacası vardır. Ocağın iki yanında birer dolap yeri vardır. Aşevi gereçlerini koymak için kullanıldığı sanılıyor. Dipnot, adı geçen eser sayfa 526. Eskiyerek harabe olmuş dergah binası konusunda yabancı yazar ve gezginler çok şey anlatmaktadırlar. Hatta bir Fransız yazar bu ünlü Türk dergahını 1828'lerde gezerek burasının Rus ordularının ateşe vererek yaktığını acı bir dille anlatmaktadır. Anadolu'da bulunan Bektaşi Alevi tekkelerini Osmanlı devlet zihniyeti acımasız bir şekilde yok ederken, yabancıların kendi topraklarında kurulmuş bulunan Müslüman Türk tekkelerini yıkmaması beklenemezdi. Osmanlı devleti padişahı kendi eliyle insanlarına kıyım uygulamıştır. Koskocaman bir Türk tarihi hazinesine sahip Alevi Bektaşi kültürü de bu padişahlarca ateşe verilerek yakılmıştır. Söz konusu padişah II. Mahmut'tur. Hiçbir ulusla görülmemiştir ki kendi tarihini, kendi geçmişini sırf inanç ve yaşam biçimlerinden dolayı ateşe versin, yakıp yıksın. Bu yöneticilerce övünerek hem kendi tarihimizi hem ulusal benliğimizi inkar etmiş hem de kendi özümüze ihanet etmiş olmuyor muyuz? Osmanlı devlet yapısını ve bu kıyımları, yangınları, yıkımları incelediğimizde bunların bizim için çok kötü örnekler olduğunu göreceğiz. Yabancılar işte bu yüzden Türklere barbar demektedir. Bunlara kızma, gönüllenme yerine biraz da tarihimizi tarafsızlık bilinci içerisinde inceleyip geçmişten ders almalıyız diyorum. Sultan Şücaettin Veli. Eskişehir Seyit Gazi ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bugünkü adıyla Aslanbeyli köyü içerisinde büyük bir zaviyesi bulunan ünlü Kalenderi Şeyhi Anadolu'ya 13. yüzyılda ayak basmış, her nedense 13. yüzyılın en büyük tekkelerinde olan Battal Gazi Tekkesi'nin hemen yanında bugün bile tarihe ve doğaya meydan okuyarak ayakta kalan büyük bir zaviyedir. Sultan Şuca adıyla tanınan büyük Anadolu velisi toplum fazla bilmese de ismi tarih sayfalarında yeterince yer almaktadır. Buna karşın doğum ve ölüm tarihleri konusunda kesin kayıtlar yoktur. Bu büyük velinin kişiliğiyle ilgili en çok görülen tekke yaşamı ve Anadolu Alevi Türk kültürüne yapmış olduğu büyük hizmetlerdir. Şücaettin Veli Sultan'la ilgili bulunan bilgiler birbiriyle çelişmektedirler. Kimi kaynaklar 13. yüzyılda Hacı Bektaşlarla birlikte Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş olarak gösterirken, birçok kaynak da onun Sultan Orhan ya da 2. Murat dönemlerinde yaşadığını göstermektedir. Bugünkü zaviyeyi Orhan Gazi'nin bizzat yaptırdığı konusunda bazı kayıtlar vardır. Orhan Gazi'nin zaman zaman bu Anadolu erenini ziyaret edip onunla bilgi alışverişinde bulunur. Dipnot: Seyit Şükrü, Battal Gazi, sayfa 89. Sultan Şücaettin'in ölümünden sonra yakın taliplerinden Esir-i Mahlaslı birisi tarafından kaleme alınan Velayetname-i Sultan Şücaettin adlı menkıbe zamanla ışık tutması bakımından önem taşımaktadır. Bu velayetnameye dayanarak Sultan Şuca hakkında az da olsa bilgi edinme fırsatı ortaya çıkıyor. Mensur olarak yazılmış olan bu eser 17 satırlı 52 sayfadan oluşmaktadır. 36. sayfadan sonrası aruz vezniyle manzum olarak yazılmıştır. Sultan Şuca ile ilgili en büyük kaynak kanımca Aslanbeyli köyünde bulunan o muhteşem yapıdır. Bu büyük külliyede bulunan aşevleri, toplantı salonu, cemevi ve okuma salonundan anlaşıldığı üzere burada yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü, yatılı olarak kaldıkları ve eğitim sonucunda da Anadolu köylerine gönderildikleri anlaşılmaktadır. Sultan Şuca'nın kimliğini ve dönemin önemli velilerinden birisi olduğunu belgeleyen bu bina bugün bile benzer işlev yapabilecek durumdadır. Tarihi kaynaklarda verilen bilgilerde Şücaettin Veli tam olarak aydınlığa kavuşamamakta, var olan bilgiler birbirleriyle çelişmektedir. En eski kaynaklardan birisi olan Şakayık-ı Numaniye, Mecdi Efendi'nin tercümesiyle şu bilgileri vermektedir. Sultan II. Murat'la katıldığı bir savaşta sultanın hayatını kurtarması sonucu Sultan II. Murat tarafından Edirne'de kendi adına bir mescit ve zaviye yaptırılmış, öldüğünde de buraya gömülmüştür. Dipnot: Şakayık-ı Numaniye, sayfa 94. Şücaettin Veli velayetnamesine verilen bilgiler bazı tarihsel olaylara ışık tutacak tarzdadır. Seyit Nesimi ve Kemal Ümmi, ol koçi, sultanın makamında buldular eğittiler. Bu koç ne koçtur dediler. Derviş dahi sultanımızındır dediler. Seyit Nesimi daha eğitti, sultan koçu neyler dedi. Bu koçu ana put olmuş, boğazlan koçu ağanı bundan kurtaralım dedi. Kaygısız baba eğitti, gelin er nazarında küstahlık etmeyelim. Sultan Kemal ve Seyit Nesimi kaygısızın sözüne amel etmeyip koçu boğazladılar. Kemal koçu astı, Seyit Nesimi derisini soydu. Koçu kazana duruk odular. Ne kadar ki cehd ettiler kaynatamadılar. Ol dem sultan uryan olmuş, demedin dayağının üzerine artmış çıka geldi. Pes sultanı görecek bunların nutku bağlandı. Dipnot, Vilayetname-i Sultan Şücaettin Veli, sayfa 26. Yine Latifi'nin tezkiresinden edindiğimiz bilgiler şöyle. Bu hikaye dedelerden mesmudur ki, mezkur Kemal Ümmi Nesimi ile Sultan Şüca tekkesine varıp Baba Sultan'ın Fuzuli koçunu kurban etmişler. Dipnot, Latifi tezkiresi, sayfa 44. Bu iki kaynak bilginin verdiği sonuca göre Sultan Şuca'nın yaşadığı tarihle Fenari'nin 2. Murat döneminde yaşamış olduğu bilgisi Sultan Şuca'nın yaşadığı dönem olarak akla daha uygun düşüyor. Velayetname'nin verdiği bilgilere göre Sultan Şuca'nın yaşadığı çevrelerin Eskişehir, Seyit Gazi, Karkın, Melih Gazi çevresindedir. Yanında bulunan abdalların sayısı 200-300 olduğu verilmekte olup zengin bir talibi tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır. Seyit Gazi'ye yaptırdığı tekkeden sonra buraya yerleştiği velayetnamede açıkça anlatılmaktadır. Hızırname adlı bir eserde Uryan Şucalar olarak Sultan Şuca'nın en büyük evliyalar arasında göstermektedir denmektedir. Dipnot Hızırname MSL 26B-47B aktaran Orhan Fuat Köprülü. Elde var olan bilgi ve kaynaklar her ne kadar yetersiz olsa da Sultan Şucaettin hakkında biraz olsa aydınlanmamızı sağlamaktadır. Sultan Şuca'nın 8. İmam Rıza'nın soyundan geldiği, Anadolu'da birçok müridinin bulunduğu, kendisinin dünyalık işlerden pek hoşlanmadığı, müritleriyle birlikte çevre köyleri gezerek toplumu aydınlatma görevi yaptığı bilinmektedir. Hatta Osmanlı paşalarından ünlü Timurtaş Paşa ile oğlu Ali Bey'in Sultan Şuca'nın müritlerinden olduğu, Sultan Şuca'nın ölümünün ardından Timurtaş Paşa'nın pirinin türbesini bizzat yaptırdığı biliniyor. Bugün Timurtaş Paşa'nın türbesi de Sultan Şuca'nın yanı başında bulunmaktadır. Sultanın müritleri Salt Anadolu ile sınırlı kalmayıp Balkanlara kadar uzanan bir yol izlemişlerdir. Taraftarlarına Uryan Şucailler denmektedir. Sultanın müritleri hatta kendisinin bile zaman zaman savaşlara katıldığı kimi kaynakların satır aralarında yer almaktadır. Sultan Şucaettin Veli velayetnamesine verilen bilgilere göre çevresindeki şeyhler ve dedelerin Sultan Şuca'yı büyük bir saygıyla izledikleri, bu şeyhin izinden gittikleri yazılıdır. Sultan Şucaettin Veli'nin tekkesi büyük bir işlevi yerine getiren 13. yüzyılın en büyük eğitim yuvalarından birisidir. Yakınında bulunan Aleviliğin merkezlerinden sayılan Battal Gazi tekkesinin bile Anadolu Türkmenlerine yetmemesi nedeniyle yakınında Şuca Sultan'ın bu tekkeyi yaptırdığı bir gerçek olsa gerek. Çünkü her yıl Hacı Bektaş'tan başlayarak tüm Anadolu erenleri taraftarlarıyla birlikte Kurban Bayramı törenlerini bir haç töreni gibi Seyit Battal Gazi tekkesinde geçirmekteler. Bu tekkeye gelen binlerce insanı alamayacak kadar insan toplayan bu zaviyenin yakınında Şucaettin Veli tekkesinin yapılmış olmasının altında yatan gerçek bu olsa gerek. Bunun yanında Şuca Sultan'ın okulunun önemi büyüktür. Battal Gazi Zaviyesi merkezi bir görev yaparken yanı Anadolu ziyaretgahı ya da diğer bir söylemle haç görevi yapılması gibi işlevini üstlenirken Sultan Şuca'nın tekkesi yatılı bir okul görevini yürütmektedir. Bu okuldan mezun olan dervişlerin çeşitli görevler dedelik makamına yükseldiklerinde de Anadolu'da başka yerlerde görevlendirildiklerini bilmekteyiz. Sultan Şuca tekkesinin Alevi edebiyatının tasavvufunun okullarından olması bu tekkede birçok ozanın yetişmesine neden olmuştur. Hatta yıllar sonra bile burada görev yapan post nişinlerden bazıları şairdir. Genç abdal olarak bilinen Alevi ozanlarından birisi bu tekkede yetişmiş, en güzel şiirlerini Sultan Şuca tekkesinde yazmıştır. Bu büyük külliyede bulunan Aleviliğin tarihi kaynakları ne yazık ki 1826 tarihinde 2. Mahmud'un Alevi kültür katliamını yaparken yok olmuştur. Ya da büyük bir ihtimalle İstanbul veya başka bir yerde gün yüzüne çıkartılmayı beklemektedir.
Ayrım sonu.